Ayrım 14, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 139. Langley, Kasım 1986. Carrie Jordan olağanüstü keyifliydi. 1986 yılı sonlarında keyifli olduğu enderdi aslında. İran-Kontra skandalı Washington'ın altını üstüne getirmişti. Jordan ise CIA'nın bu işe nedenle karışmış olduğunu çoğu kişiden daha iyi biliyordu. Ama az önce örgütün başkanı William Casey'nin ofisine çağrılmış, orada büyük övgüler almıştı. Bu alışılagelmedik iltifatın nedeni Jason Monk tarafından Yalta'dan getirilen haberlerdi. Sovyet Rusya 80'li yılların başlarında Batı'ya karşı bir dizi saldırgan politika yürürlüğe koymuştu. NATO ittifakını yıldırarak belini kırma yolundaki son çaresiz girişimleriydi bunlar. O sıralarda Beyaz Saray'da Ronald Reagan vardı. Margaret Thatcher ise Downing sokağından ayrılmamıştı. Batılı iki lider tehditler karşısında yılmamaya kararlıydılar. Derken Başkan Andropov ölmüş, Chernenko da gelip gitmişti. Gorbaçov iktidara geldiği sıralarda irade ve endüstri gücü savaşı hala sürüyordu. Mihail Gorbaçov 1985 Mart'ında partinin genel sekreteri olmuştu. Bağnaz bir komünist olarak doğmuş ve yetiştirilmişti. Aradaki fark sadece kendisinden öncekilerin aksine pragmatik olması ve onların yuttukları yalanları kabule yanaşmamasıydı. Sovyet endüstrisi ile ekonomisinin gerçek rakamlarını bilmekte ısrar etti. Bunları görünce de fena sarsıldı. 1986 yazında Kremlin'in içinde Savunma Bakanlığı'nın askeri sanayileriyle silahlanma programının Sovyetlerin ulusal gelirinin %60'ını yuttuğu ortaya çıktı. Ki bu kabul edilebilecek bir rakam değildi. Halkın çeşitli mahrumiyetlere katlanma gücü artık sarsılmaktaydı. Sovyet Rusya'nın bu tempoyu daha ne kadar zaman sürdürebileceğini görmek için o yaz çok geniş çaplı bir araştırma yapıldı. Ortaya çıkan tablo bundan karanlık olamazdı. Kapitalist Batı endüstri alanında Rus dinozorunu her alanda geride bırakıyordu. Solomi'nin Yalta'daki park sırasına getirdiği mikrofilmde bu rapor vardı. O raporda yazılı olanlara ve Solomi'nin sözlü olarak doğruladığına göre Batı 2 yıl daha dayanabildiği takdirde Sovyet ekonomisi tümüyle çökecek, Kremlin'de yenilgiyi kabul etmek ve çözülmek zorunda kalacaktı. Sibiryalı aynen poker oyununda olduğu gibi Kremlin'in bütün elini Batı'ya göstermişti. Haber doğru Beyaz Saray'a gitti, sonra da Atlantik'i aşarak Bayan Thatcher'a ulaştırıldı. Ülkelerinde iç sorunlarla boğuşan her iki lider cesaretlendiler. Bill Casey Oval Office tarafından kutlandı ve övgüleri Carrie Jordan'a iletti. O da övgüleri paylaşmak için Jason Monk'u yanına çağırdı. Konuşmalarının sonunda Jordan daha önce de açtığı bir konuyu tekrarladı. ''Şu senin dosyalarınla başım dertte Jason. Onları kasanda öylece bırakamazsın. Başına bir iş gelirse o iki adamını, Lysander ve Orion'u nasıl kullanacağımızı bilemeyeceğiz. Onları da ötekilerle kayda geçirmek zorundasın.'' Aldrich Ames'in ihanetinin üzerinden bir yıl, kayıp ajanlar felaketinin ortaya çıkmasının üzerindense 6 ay geçmişti. Suçlu o sırada Roma'daydı. Köstebek avı teknik olarak sürüyordu ama hızını ve ivediliğini yitirmişti. Monk direndi. O adamların hayatı pamuk ipliğine bağlı. Ben onları tanıyorum, onlar da beni tanıyorlar. Birbirimize güveniyoruz. Bırakın öyle kalsın. Jordan ajanla onu kullanan kişi arasındaki garip bağı daha önce de duymuştu. Örgütün bu bağı hoş görmesinin iki nedeni vardı. Ajanı kullanan kişinin başka bir konuma getirilmesi gerekebilir, emekli olabilir ya da ölebilirdi. Çok kişisel bir bağ Rusya'nın kalbindeki ajanın ikinci bir kişiyle çalışmak istememesine yol açabilirdi. Dahası ajanın başına bir iş gelirse CIA'nın adamı artık yararda olamayacak kadar manen çökebilirdi. Bir ajan uzun bir kariyer boyunca birden fazla kişi tarafından yönetilebilirdi. Monk'un iki ajanıyla olan tekelci bağı Jordan'ı rahatsız ediyordu. Hiç usulden değildi bu. Öte yandan Monk da normlara uyan biri değildi. Monk Moskova'daki her ajanın, Turkin de Madrid'den ayrılarak yurduna dönmüş ve K müdürlüğünün içinde şaşılacak önemde malzeme sağlıyordu, kendisinden her zamanki görev listesine ek olarak uzun kişisel mektuplar almasına özen gösteriyordu. Jordan sonunda bir uzlaşmaya razı oldu. Monk adamlarıyla ilgili ayrıntıları, nerede ve nasıl Amerika'ya kazandırıldıkları, onlarla nasıl bağlantı kurulabildiği, çeşitli görevlerinin yerleri, adlarından başka her şey, Operasyonlar Müdürlüğü'nün özel kasasına nakledilecekti. Birisi onlara ulaşmak isterse doğrudan Operasyonlar Müdür Yardımcısına gidip onların niçin istediğini açıklamak zorunda kalacaktı. Monk sonunda bu alternatife razı oldu ve transfer gerçekleşti. Müfettiş Novikov bir noktada haklıydı. Müfettiş Chernov gerçekten de elçiliğe geldi. Hem de ertesi sabah, 5 Ağustos sabahı gelmişti. Jock MacDonald onu ofisine getirdi ve kendine Kancılarya bölümüne bağlı bir ataşesüsü verdi. Chernov, meslektaşınızın dairesine giren adamı sanırım bulduk dedi. Kutlarım sayın müfettiş. Ne yazık ki adam öldü. Ama herhalde sizde bir fotoğrafı vardır. Var, cesedin yani yüzünün fotoğrafı ve... Rus omzuna asılı bir bez torbaya eliyle vurdu. Büyük bir olasılıkla giydiği palto yanımda. Parlak bir fotoğrafı MacDonald'ın masasına bıraktı. Resim tüyler ürpertici olmakla beraber kara kalem portreye fazlasıyla benziyordu. MacDonald, Bayan Stone'u çağırayım, bakalım o şanssız adamı tanıyabilecek mi dedi. Celia Stonefields'la geldi. Adam da odada kaldı. MacDonald genç kadını göreceklerinin güzel olmadığına dair uyardıktan sonra fikrini bildirirse sevineceğini ekledi. Celia fotoğrafa bakar bakmaz avucuyla ağzını örttü. Chernov bunun üzerine eski püskü asker poltosunu çıkarıp yükseğe tuttu. Celia çaresizlik içinde MacDonald'a baktıktan sonra evet der gibi başını eğdi.
O diye geveledi bu adam.
Dairenden koşarak çıktığını gördüğün adam tabii. Celia Stone odadan çıktı. MacDonald bu kez müfettiş Chernov'a döndü. İngiliz hükümeti adına sizi kutlarım sayın müfettiş. Müthiş bir iş başardınız. Adamın adını belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama artık önemi yok. Nasılsa öldü. Moskova bilisi başkomutanına çok olumlu bir rapor ulaştırılacağından emin olabilirsiniz.
Elçilikten çıkıp arabasına binerken Chernov'un ağzı kulaklarına varıyordu. Petrovka'ya döner dönmez bütün dosyayı hırsızlık masasından cinayet masasına geçirdi. İşin içinde ikinci bir hırsızın da bulunmuş olması artık önemsizdi. Bir tanık veya ölen adamın ifadesi olmayınca onu bulmaya çalışmak samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. Rus gittikten sonra Fields, MacDonald'ın ofisine döndü. Bölüm başkanı fincanına kahve doldurmakla meşguldü.
''Ne diyorsun?'' diye sordu.
''Haber kaynağım adamın dövülerek öldürüldüğünü söylüyor. Kayıplar bürosunda bir arkadaşı var. Bu adam duvardaki kara kalem resmi görmüş ve karşılaştırmayı yapmış. Otopsi raporuna göre ihtiyar bulunana kadar bir hafta ormanda kalmış.''
''Bunun tarihi ne?''
Fields Caruselvar'da yaptığı konuşmadan sonra aldığı notlara baktı. ''24 Temmuz'' dedi. ''Demek ihtiyar yaklaşık 17'sinde veya 18'inde öldürülmüş.'' Dosyayı Celia Stone'un arabasına atmasından bir gün sonra, benim Londra'ya uçtuğum gün. Bu adamlar vakit kaybetmiyorlar.
Hangi adamlar?
O Grishin pisliğinin kumanda ettiği haydutlar olduğuna neye istersen bahse girerim.
Grishin dediğin Komarov'un özel güvenlik şefi değil mi?
MacDonald iyi bildin dedi. Dosyasını gördün mü?
Hayır.
Bir gün mutlaka görmelisin. Tam bir pislik.
Fields dövülmek ve öldürülmek bir cezaysa o ihtiyar adam kimdi diye sordu.
MacDonald pencereden nehrin karşı kıyısındaki Kremlin'e bakıyordu.
Herhalde hırsızın ta kendisiydi dedi. Onun gibi ihtiyar bir serseri o dosyayı nasıl ele geçirebildi?
Her nasıl olduysa bir şans yakalayan önemsiz bir görevliydi sanırım. Ama o şans ona şanssızlığı ve ölümü getirdi. Bana öyle geliyor ki senin şu polis dostun adam akıllı bir ikramiye alacak.
Buenos Aires, Haziran 1987. Sovyet elçiliğinden Valeri Yurevich Kruglov'un bir karakter kusuru olduğundan ilk şüphelenen, Arjantin başkentindeki CIA merkezinde görevli zeki bir genç ajan olmuştu. Latin Amerika bölümünün elinde zaten Kruglov'un 70'li yılların ortalarında Meksiko kentindeki görevinden başlayan bir dosya vardı.
Rus bir Latin Amerika uzmanıydı. Sovyet dışişlerindeki 20 yıllık geçmişinde başka yerlerde de benzer 3 görevi vardı. 1944'te doğan Valery Kruglov, o da bir Latin Amerika uzmanı olan bir diplomatın oğluydu. Babasının etkisi sayesinde ünlü Uluslararası İlişkiler Enstitüsü MGIMO'ya girerek orada İspanyolca ve İngilizce öğrenmişti. Daha sonra Güney Amerika ülkelerinde 2 kez görevde bulunmuştu. Delikanlıyken Kolombiya'da, 10 yıl sonra da Meksika'da, son olarak da elçilikte birinci katip olarak Buenos Aires'te ortaya çıkmıştı. CIA'nın KGB'den olmayıp sıradan normal bir diplomat olduğuna inanıyordu. Biyografisine bakılırsa oldukça liberal, belki de batı yanlısı bir Rus'tu. O çok iyi bilinen katı Sovyet vatandaşlarından biri değil. Özel bir ilgi uyandırmasının nedeni bir Arjantinli memurla yaptığı ve Amerikalılara aktarılan bir konuşma olmuştu. Kruglov konuşma arasında yakında Moskova'ya döneceğini, bir daha ülkesi dışına çıkamayacağını ve yaşam biçiminin bozulacağını açıklamıştı. Kruglov Rus olduğu için iş Sovyet Doğu Avrupa bölümünü de ilgilendiriyordu. Harry Gaunt, Kruglov'un karşısına yeni bir yüzün çıkarılmasını önerdi. Hem İspanyolca hem de Rusça konuştuğu için Gaunt bu iş için Jason Monk'u uygun görüyordu. Jordan bunu uygun buldu. Yapılacak iş aslında basitti. Kruglov bir ay daha Buenos Aires'te bulunacaktı. Yani ne yapılacaksa şimdi yapılmalıydı. Yoksa fırsat sonsuza dek kaçacaktı. Falkland Savaşı'ndan 5 yıl sonra Arjantin'de demokrasi tekrar egemendi. Buenos Aires'te eğlenceli bir başkentti. Amerikan Büyükelçiliğinden bir kıza kavalyelik eden Amerikalı iş adamının bir resepsiyonda Kruglov'la tanışması kolay oldu. Monk Rus'a sempatik gözükmeyi başardı ve birlikte yemeğe çıkmalarını önerdi. Büyükelçi ile KGB'nin birinci katip olarak oldukça özgürlük tanıdığı Kruglov, diplomatik çevrenin dışındaki biriyle yemeğe çıkma fikrini çekici bulmuştu. Yemek yerlerken Monk, eski Fransızca öğretmeni Bayan Brady'nin gerçek yaşam öyküsünden alıntılara başvurdu. Annesinin Kızıl Ordu'da çevirmen olarak çalıştığını, Berlin'in düşmesinden sonra da genç bir Amerikalı subayla tanışıp ona aşık olduğunu anlattı. Tüm kurallara karşı gelerek kaçıp batıda evlenmişlerdi. Monk böylece baba evinde İngilizce ile Rusçayı aynı derecede akıcı biçimde konuşmayı öğrenmişti. Bundan sonra Rusça konuşmaya başladılar. Kruglov bayağı rahatlamıştı. İspanyolcası gerçi mükemmeldi ama İngilizce konuşmakta zorlanıyordu. Aradan 2 hafta geçmeden Kruglov'un gerçek sorunu yüzeye çıktı. 43 yaşında boşanmış, 2 çocuk sahibi bir erkekti. Hala annesi ve babasıyla aynı daireyi paylaşıyordu. 20 bin dolar kadar parası olduğu takdirde Moskova'da kendisine ait olacak küçük bir daire edinebilirdi. Arjantin'e Midilliler almak için gelmiş zengin bir polo oyuncusu pozundaki Monk, yeni arkadaşına bu parayı seve seve ödünç verebileceğini belirtti. Bölüm şefi paranın verilişini filme almayı önerdi ama Monk karşı koydu. ''Şantajın bir yararı olmaz.'' dedi. ''Ya gönüllü olarak gelir ya da hiç gelmez.'' Monk'un üstü olmasına rağmen bölüm şefi boyun eğdi. Monk'un başvuracağı tertip savaş yanlılarına karşı bilgilendirilmiş aydın kişiler numarasıydı. Mihail Gorbaçov'un Birleşik Amerika'da büyük sempati topladığına işaret etti. Kruglov da bunu biliyordu ve bundan hoşnuttu. Koyu bir Gorbaçov yanlısı olduğu belliydi. Monk, Gorbi'nin savaş makinesini dağıtmaya ve iki ülkenin halklarını barış ve güvene kavuşturmaya çalıştığını belirtti. Sorun her iki tarafta, hatta Sovyet Dışişleri Bakanlığı'nın içinde hala koyu soğuk savaş yanlılarının bulunmasıydı. Böyleleri süreci sabote etmeye çalışacaklardı. Kruglov, Sovyet Dışişleri Bakanlığı'nda olup bitenler hakkında yeni arkadaşını uyarabilse ne kadar iyi olurdu. Kruglov artık kiminle konuştuğunu anlamış olmalıydı ama herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Balıkçılığa meraklı Monk için bu kaçınılmazı kabul etmiş bir ton balığını suyun içinden çekmek gibi bir şeydi. Kruglov dolarlarına kavuştu ve haberleşmek için gerekli malzemeyi teslim aldı. Türlü bilgiler zararsız bir mektup üstüne görünmeyen mürekkeple yazılacak ve Doğu Berlin'deki canlı bir posta kutusuna yollanacaktı. Belgelerin ise fotoğrafları çekilecek, kentteki belli bazı yerlere bırakılacaktı. İki erkek vedalaşırken Rus stilinde kucaklaştılar. Monk, unutma Valeri dedi. Biz iyiler kazanmaktayız. Yakında bu saçmalıklar sona erecek. Sen de o günün gelmesine yardım etmiş olacaksın. Bana ihtiyacın olursa sadece telefon et, gelirim.
Kruglov Moskova'ya, Monk da Langley'e döndü.
Ben Boris, sonunda oldu.
Ulan nedir?
Fotoğrafı elde ettim, hani şu istediğiniz resmi. Dosya cinayet masasına geri geldi. Ben de fotoğrafların içinde en net olanını aşırdım. Zavallının gözleri kapalı olduğu için o kadar korkunç gözükmüyor.
Aferin Boris, ceketimin cebinde içinde 500 İngiliz sterlini olan bir zarf var. Ama yapmanızı istediğim bir şey daha var. O zaman zarfın içindeki para 1000 sterlin olacak.
Müfettiş Novikov telefon kulübesinde soluğunu salıverdi. Bu tür bir zarfın kaç milyon ruble edebileceğini hesaplayamıyordu bile. Herhalde bir yıllık ücretinden fazlasını.
Devam edin.
Vatansever Güçler Birliği'nin parti merkezindeki bütün personelin başında bulunan müdüre gitmenizi ve resmi ona göstermenizi istiyorum.
Onların bu işle ne ilgisi var?
Bilmiyorum, sadece bir fikir. Müdür adamı daha önce görmüş olabilir.
Nasıl bir bahane uyduracağım?
Siz cinayet masasına bağlı bir dedektifsiniz, bir iz sürüyorsunuz. O adam parti merkezi çevresinde görülmüş olabilir. Belki içeri girmeye çalışıyordu. Muhafızlardan biri onu sokakta gizli gizli dolaşırken görmüş olabilir. Bunun gibi şeyler işte.
İyi de bunlar önemli insanlardır. Tutuklanırsam suç sizin olur.
Niçin tutuklanacakmışsınız? Görevini yapan sıradan bir polissiniz. O serseri Bay Komarov'un Kiselni bulvarındaki konağının yakınında görülmüş. Ölmüş olsa bile bu noktaya onların dikkatini çekmek görevinizdir. Adam bir çetenin üyesi olabilir. Belki konağın çevresini dikizliyordu. Siz her türlü şüpheden ötesiniz, dediğimi yapın ve 1000 sterlininizi alın.
Yevgeni Novikov biraz daha homurdandıktan sonra telefonu kapadı. Bu İngilizlerin zırdül olduklarını düşünüyordu. O yaşlı sersem onlardan birinin dairesine hırsızlık amacıyla girmişti, hepsi bu kadar. Ama 1000 sterlinin hatırı için sağa sola birkaç soru sormaya değerdi.
Moskova, Ekim 1987. Albay Anatoly Grishin sinirliydi. Başarılarının doruğunu arkalarında bırakan ve yapacak işleri kalmayanların sık sık başlarına gelen bir hal. Ames'in ihanet ettiği ajanların sorgularının sonuncusu çoktan bitmiş, tir tir titreyen adamlardan son anı ve bilgiler koparılırcasına alınmıştı. Lefortovo'nun altındaki rutubetli mahzenlerde yaşayan 12 kişiydiler. Talep üzerine 1. ve 2. baş müdürlüklerin sorgu uzmanlarının karşısına çıkarılıyorlar ya da inat veya bellek kaybı gibi durumlarda Grishin'in özel odasına götürülüyorlardı. İkisi Grishin'e rağmen idam yerine çalışma kamplarında uzun yıllar geçirmeye mahkum edilmişlerdi. Bu da CIA için çok kısa bir süre çalıştıkları veya fazla zarar veremeyecek kadar mütevazi görevlerde bulundukları içindi. Geri kalanlar ölüm cezası almışlardı. İçlerinden 9'u idam edilmişlerdi bile. Tecrit edilmiş hapishane bölümünün arkasındaki çakıllı avluya götürülmüşler, yere diz çökmeye ve beyinlerinin arkasına saplanacak mermiyi beklemeye zorlanmışlardı. Grishin bütün bu olaylar sırasında üst rütbeli subay olarak hazır bulunmuştu. Bu adamlardan yalnızca biri Grishin'in ısrarı üzerine hayatta tutuluyordu ve bu hepsinin en yaşlısıydı. General Dimitri Polyakov ihanete uğrayana kadar ta 20 yıl Amerika için çalışmıştı. 1980'de son kez Moskova'ya döndükten sonra emekliye ayrılmıştı. General hizmetleri karşılığında hiç para almamıştı. Sovyet rejiminden ve marifetlerinden tiksinir olduğu için bu işi yapmıştı ve onu sorguya çekenlere bunu açık açık söylemişti. Sandalyesinde dimdik oturup haklarında ne düşündüğünü ve 20 yıl boyunca ne yaptığını açıklamıştı. Öbürlerinin hepsinden daha çok vakar ve cesaret sergilemişti. Hiç yalvarmamıştı. O kadar ihtiyar olduğu için söylediklerinin hiçbirinin nasılsa güncel bir değeri yoktu. Yeni operasyonlar hakkında hiçbir şey bilmediği gibi aslında işten çekilmiş siyah ajanlarınınkinden başka adlardan da haberi yoktu. Grishin ihtiyar generalden o kadar nefret ediyordu ki sorgusu sona erdikten sonra onu özel işlemler için hayatta tuttu.
Zavallı tutuklu şimdi beton üstünde kendi dışkılarının içinde yatıyor ve ağlıyordu. Grishin onun yaşadığından emin olmak için arada sırada içeriye göz atıyordu. General Boyarov'un ısrarı üzerine sonunda idam edildiğinde tarih 15 Mart 1988 olmuştu. Boyarov o ayın içinde Grishin'e "Mesele yapılacak başka bir şey olmayışı sayın meslektaşım" dedi. "Avcı komisyonunuzun dağılması gerekiyor." "Ama hala şu adam var" dedi Grishin. "Hani birinci baş müdürlükte sürekli konuşulanı, hani hainleri kullanan ama henüz yakalanamayanı."
"Ha evet, şu bulunamayan kişi hep sözü edilir. Fakat hainlerin hiçbiri onun hakkında bir şey duymamış."
Grishin "Ya kullandığı adamları yakalarsak?" diye sordu.
"Boyarov o zaman onları yakalar ve cezalarını çektiririz" dedi. "Ve eğer bu olur, Yazenevo'nun Washington'daki adamı onları bize verebilirse adamlarınızı tekrar toparlar ve yeniden işe başlarsınız. Hatta kendinize yeni bir ad bile seçebilirsiniz. Örneğin kendinize Monah komisyonu bile dedirtebilirsiniz."
Grishin pek anlayamamıştı ama Boyarov anlamış ve kahkahayı basmıştı. Monah İngilizce'de keşiş anlamına gelen monk'un Rusça karşılığıdır. Pavel Volsky morgdaki patologdan bir daha haber alamayacağını zannettiyse çok yanılmıştı. Arkadaşı Novikov'un İngiliz haber alma örgütünün bir görevlisiyle konuştuğu gün, yani 7 Ağustos'ta telefonu çaldı.
"Bir ses, ben Kuzmin" dedi.
Volsky pek anlayamamıştı.
"Profesör Kuzmin, 2. Tıp Enstitüsü'nden. Birkaç gün önce kimliği belirsiz bir kişiye yaptığım otopsi hakkında konuşmuştuk."
"Ha evet profesör, size nasıl yardımcı olabilirim?"
"Bunun tersi olabilir. Ben de sizi ilgilendirebilecek bir şey olması mümkün."
"Teşekkür ederim. Neymiş bu?"
"Geçen hafta Litkarino'da Moskva nehrinde bir ceset çıkarıldı."
"Şu halde bu oradakileri ilgilendirir, öyle değil mi?"
"Dediğiniz olabilirdi Volsky, ama oradaki ukalanın biri cesedin yaklaşık 2 haftadan beri suyun içinde olduğunu..." "Aslında haklıydı ve bu süre içinde büyük bir olasılıkla Moskova'dan oraya sürüklendiğini hesapladı. Sonuçta keratalar ölüyü bize postaladılar. Onunla işim yeni bitti."
Volsky bir an düşündü. Yaz ortasında suyun içinde 2 hafta. Profesörün beton karıştırıcısı gibi bir midesi olsa gerekti. "Ölüm nedeni cinayet mi?" diye sordu.
"Tam aksi. Arkasında sadece iç donu vardı. Mutlaka sıcak dalgasında nehirde yüzmeye kalkıştı. Başı derde girdi ve boğuldu."
"Volsky, ama bu bir kaza. Bense cinayet masasıyım" diye itiraz etti.
"Dinleyin genç adam, sadece dinleyin. Normal olarak adamın kimliği saptanamayacaktı. Ama Litkarino'daki sersemler bir şeyi gözden kaçırmışlar. Ölünün parmakları öylesine şişmişti ki görememişler. Şişen etlerin arasına gömülü nişan halkasından söz ediyorum. Som altın. Onu çıkardım. Daha doğrusu ölünün parmağını kesmek zorunda kaldım. Halkanın içinde N.I. Akopov, Lidya'dan yazısı vardı. İyi değil mi?"
"Çok güzel profesör. Ama ortada bir cinayet yoksa..."
"Bana bakın, kayıp kişiler dairesiyle bir ilişkiniz oldu mu?"
"Tabii, her gün dosya dolusu fotoğraf gönderiyor, bir eşleşme yapıp yapamayacağımı soruyorlar."
"Som altından bir nişan halkası olan bir adamın bir ailesi olabilir. 3 haftadır kayıp olduğu takdirde de bunu bildirmiş olabilirler. Bu durumda dedektifliğimden yararlanıp kayıp kişilerdeki dostlarınızdan puan alabilirsiniz diye düşündüm. Ben orada kimseyi tanımadığımdan sizi aradım."
Volsky'nin yüzü güldü. Kayıp kişilerden daima yardım istemek durumundaydı. Şimdi bir olaya onlar için açıklık getirebilir ve şöhret olabilirdi. Ayrıntıları kaydetti, profesöre teşekkür etti ve telefonu kapadı. Kayıp kişilerdeki haber kaynağı 10 dakika sonra telefona geldi. "Volsky, kayıp kişiler listenizde N.I. Akopov adında biri var mı?" diye sordu. Adam kayıtlara baktıktan sonra geri geldi.
"Var, niçin sordunuz?"
"Bana ayrıntı verin."
"Kayıp olduğu 17 Temmuz'da bildirilmiş. Bir gece önce işinden eve dönmemiş ve o zamandan beri görülmemiş. Bildiren kişi Bayan Akopov."
"Bayan Lidya Akopov mu?"
"Nereden biliyorsunuz Tanrı aşkına? 4 kere gelip haber sordu. Adam şimdi nerede?"
"İkinci Tıp Enstitüsü morgunda yatıyor. Yüzmeye gitmiş ve boğulmuş. Geçen hafta Litkarino'da sudan çıkarmışlar."
"Harika, kadıncağız sevinecek. Yani esrarın aydınlanmasına sevinecek demek istedim. Kim olduğunu bilmiyor musunuz?
Hiçbir fikrim yok dedi Volski.
Igor Komarov'un özel sekreteriydi.
Politikacı Komarov'un mu?
Gelecekteki cumhurbaşkanımızdan söz ediyoruz. Teşekkür ederim Pavel, sana borçluyum.
Volski bir yandan çalışmalarına devam ederken,
tabii ki borçlusun diye düşünüyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 149.